zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu. Bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya hali. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta engelli ve empati konusundan bahsedelim istiyoruz. Aslında empati konusuna zaman zaman değindik. Başlı başına müstakil programlar olarak da aslında bahsettik. Bedensel engellilerle empati, işitme engellilerle empati, görme engellilerle empati dedik Dünya Hali programında farklı zamanlarda. Empati günümüzde sıkça bahsedilen ve özellikle gerekliliği de ifade edilen bir kavram ama nedir empati? Doğru empati nasıldır? Nasıl olmalıdır? Empati bize ne katar? Bireysel anlamda bize ne kazandırır? Toplumsal anlamda bize ne gibi katkıları vardır? Bugün geniş bir şekilde, etraflı bir şekilde empati konusundan bahsedelim istiyorum Dünya Hali programında. Empati, bir insanın kendisini karşıdakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasıdır. Empati, o insanın olaylara bakış açısıyla olaylara, hayata bakmamız demektir. Yani onun gözünden dünyaya bakmak demektir. Zaman zaman empatiyle karıştırdığımız başka kavramlar da var ki bunlardan biri fonetik olarak, söyleyiş olarak da çok yakın bir kavram, sempati kavramı. Empati kurulur, sempati ise duyulur. Empatiyi biz anlamak ve anlamaya çalışmak amacıyla kurmaya çalışıyoruz. Yani kendimizi karşıdaki insanın yerine koyup olaylara onun bakış açısıyla bakmaya çalışıyoruz. Onun gözünden dünyaya bakmaya çalışıyoruz. Sempati ise empatiden biraz daha farklı. Hak vermek, yandaş olmak ya da duygu ortaklığı. Belki başlangıçta empati de olabilir ama sonrasında sempatiye kaymış da olabilir. Sempatinin sonucunda acıma olabilir belki. Çünkü burada bir yandaşlık, hak verme, bir duygu ortaklığı söz konusu. Oysa ki empatide amaçlanan fark etmek, anlamaktır, anlamaya çalışmaktır. Çevremizdekiler bize sempati duyduklarında bir gruba ait olduğumuzu, sevildiğimizi anlarız, hissederiz. Bu bizi mutlu eder. Ama çevremizdekiler empati kurduklarında ise bizimle, o zaman anlaşıldığımızı hissederiz. Yani o insanların bizi anladıklarını hissederiz. Bakın, anlamadan anlaşmak ve tanımadan tanışmak mümkün değildir. Profesör Doktor Üstün Dökmen'in bir güzel sözü hakikaten her bir kelimesiyle doğruluk ifade eden bir cümle. Anlamadan anlaşmak ve tanımadan tanışmak mümkün değil. İşte biz de istiyoruz ki, madem anlamadan anlaşmak mümkün değil, tanımadan tanışmak mümkün değil, o halde empati kavramını hayat içerisinde, hayatımız içerisine, alışkanlıklarımız içerisine doğru bir şekilde yerleştirmeye çalışalım. Engelli ile empati kurmak peki topluma ne kazandırır ya da bireylere ne kazandırır? Anlaşılmayı, tanımayı, tanışmayı beraberinde getirir doğru empati. Engelliyle empati kurabilmek için peki neler gereklidir? Aslında buna dair zaman zaman basına yansıyan, televizyonlara, gazetelere yansıyan bir takım haberlerle karşılaşıyoruz. Özellikle Engelliler Haftası ya da Özürler Günü ve benzeri etkinliklerde bir günlüğüne ya da bir saatliğine tekerlekli sandalyeye oturma veya bir bantla gözümüzü kapatıp o bant eşliğinde yürümeye çalışma gibi empatiye yönelik uygulamalar yapılmaya çalışılıyor zaman zaman. Örneğin bir üniversite gönüllü öğrencileriyle birlikte engelli empati parkuru oluşturmuştu. Burada 3 aşamada o gönüllü birey bu parkuru tamamlıyor. Bu parkurların birinde tekerlekli sandalyeye oturuyor ve bir tekerlekli sandalyeli kişi olarak o parkuru dolanıp gezip bütün aşamaları geçtikten sonra tamamlamaya çalışıyor. Bir diğerinde koltuk değnekleriyle o parkuru geçmeye çalışıyor. Bir diğer aşamada da gözlerine siyah bir bant sıkıca kapatılıyor ve böylece tamamen görmediğine emin olunduktan sonra eline tıpkı görme engellilerin kullanıldığı bir baston verilerek o parkuru tamamlaması isteniyor. Ya da yine zaman zaman haberlere yansıyan bir başka konu, gözlerine yine bant takılarak bir takım işleri yapması sağlanıyor ya da isteniyor kendilerinden, gönüllü bireylerden. Örneğin gözleri bantlı bir şekilde yemek masasına oturup yemeği yenmesi istenebiliyor. Hatta bunu zaman zaman üst düzey yetkililerin de katıldığı bir etkinlikte de yine görmüştük benzeri haberleri. Engelliyle empatiyi yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu tarz etkinlikler düzenleniyor. Engellileri anlayalım, onlar neler yaşıyor, neler hissediyor. Hadi bir saatliğine, olmadı 10 dakikalığına onlar gibi yaşamaya çalışalım düşüncesinden yola çıkılıyor. Evet, bu ve benzeri tarz etkinlikler engelliyle empati kurabilmek için uygulanan yöntemler arasında. Gerçekten istenen sonuç elde edilebiliyor mu? Bu sorunun cevabını programın ilerleyen dakikalarına bırakalım ama öncesinde engelliyle empati kurabilmek için neler gerekli, bir de konunun o boyutlarını gözden geçirelim istiyorum. Bir engelliyle empati kurabilmek için her zaman tekerlekli sandalyeye mi oturmamız gerekiyor? Ya da her zaman koltuk değneklerini sağlıklı bir bireyken dahi kolunuzun altına alıp gezmeniz mi gerekiyor? Ya da hayatınızın belli bir döneminde, örneğin bir düşmüşsünüzdür, bir kırık vakası olmuştur, bacağınız kırılmıştır, ayağınız burkulmuştur vesaire. Dolayısıyla bir hafta ya da bir ay koltuk değnekleriyle hayatınıza devam etmişsinizdir. Bu ve benzeri hadiseler dışında illaki yaşamak mı gerekiyor, illaki deneyimlemek mi gerekiyor ya da illaki gözümüzü siyah bir bantla kapatıp bir görme engelli gibi yaşamaya çalışmak mı gerekiyor? Aslında bunlar günübirlik, anlık bir takım uygulamalar, etkinlikler. Ama bunun dışında eğer biz daha genel geçer sonuçlar elde etmek istiyorsak ya da bu gibi empati çabalarının hakikaten daha verimli sonuçlar getirmesini istiyorsak, daha geniş çaplı bir takım uygulamalar, bir takım tedbirler getirmek zorundayız bu konuya. Nelerdir bunlar? Hayatın içindeki zaman ve mekan birlikteliği önemli bir husus. Yani bu hayat içerisinde engellisiyle, engelsiziyle bir aradaysak, aynı sokağın aynı sakinlerindensek, aynı okulun öğrencileriysek ya da aynı iş yerinin çalışanlarıysak, aynı binanın sakinleriysek, o halde hayatın içindeki zaman ve mekan birlikteliğini artırmak gerekiyor. Birlikte bir şeyler paylaşmak, örneğin bir komşu olarak, bir okul arkadaşı olarak, iş arkadaşı olarak, yol arkadaşı olarak, siz bu örnekleri çeşitlendirin lütfen. Zaman ve mekanı bir arada yaşamak yetmiyor. O zaman ve mekan birlikteliğinde birlikte bir şeyler yapmak gerekiyor. Belki aynı binada komşusunuzdur ama hiç birlikte bir paylaşımda bulunmamışsınızdır. Ya da aynı iş yerinde arkadaşsınızdır ama sadece sabah günaydın demekten, iş çıkışı eve giderken iyi akşamlar demekten öteye geçmemiştir iletişiminiz. Veya komşusunuzdur, yol arkadaşı, iş arkadaşı, okul arkadaşısınızdır ama o insanın iç dünyasında, duygu dünyasında neler yaşadığını, ne gibi sorunlarla karşılaştığını, bu sorunlara ne gibi çözümler bulduğunu siz gözlemlememişsinizdir, fark etmemişsinizdir. Sadece zamanı ve mekanı paylaşmak yetmiyor o halde, demin de dediğimiz gibi birlikte bir şeyler paylaşmak gerekiyor. Bunun için de farkındalıkları artırmaya çalışmak, hayata farklı gözlerle bakabilmek, duygulara inebilmek, incelikleri, hassasiyetleri görebilmek, tüm bunlar aslında sadece engelli bir bireyle empati kurabilmek için değil, hayatı daha anlamlı yaşayabilmek için de başlı başına gerekli ve geçerli hususlar. Geçenlerde kızımın yaşadığı bir hadise olmuştu. Ondan biraz bahsetmek istiyorum ki konu biraz daha somut bir hale gelsin. kızımın düşen çocuğa gülünmesine bu olay üzerine verdiği cevap, burada gülünecek ne var? Onun şimdi canı yanmıştır. Sözü üzerinde biraz durmak istiyorum. Bir oyun parkındasınız. Çevrenizde yetişkinler var, çocuklar var. Çocukların yaş grupları farklı, daha küçük çocuklar var. Biraz daha yaş olarak büyük abiler, ablalar da var. Böyle bir ortam, böylesi bir ortamı düşünün. Ve bir çocuk, küçük bir çocuk düştü. O esnada hem kendi yaşıtları hem de ondan yaşça biraz daha büyük olan diğer çocuklar da güldü. Burada kızımın verdiği cevap, burada gülünecek ne var, onun şimdi canı yanmıştır sözüne baktığınızda, bakın burada aslında bir empatik bir tepkiyi, bir ifadeyi görüyorsunuz. Genel olarak verilen, sunulan davranış nedir? Gayri ihtiyari bir şekilde biri düştüğünde nedense toplumsal olarak bir gülme ihtiyacı hissederiz. Oysa ki hakikaten, yani yetişkin gözüyle bakıldığında da çocuk gözüyle bakıldığında da burada gülünecek bir şey yoktur. Ve hakikaten onun canı da yanmış olabilir. Belki daha ciddi bir şey de olabilir. Orada ifade edilmiş olan o canı yanmıştır şimdi onun, neden gülüyorsunuz ki, burada gülünecek ne var, sizin de başınıza gelebilirdi şeklinde çoğaltılabilecek cümleler. O anki duruma dair bir empatik tepki aslında. Bizler hayatı biraz daha o sıradanlaştırmanın ötesine geçirebilirsek, yani herkes gibi olmak yerine şablonların dışına çıkmayı başarabilirsek ve çocuklarımıza küçük yaştan itibaren muhatabımızın da duygularının olduğu ve her davranışın ötesinde bir duygu dünyasının da olduğu bilincini yerleştirebilirsek, inanıyorum ki o zaman empatik bir toplum olmaya doğru daha başarılı, daha gayretli adımlar atmış olacağız. Şimdi az önce bir soru sormuştum. Demiştim ki engelliler haftası ya da engelliler günü gibi etkinliklerde gözümüze bir siyah bant bağlanması ve kendimizi bir görme engellinin yerine koymamız ya da bir tekerlekli sandalyeye oturmamız, bir iki dakikalığına da olsa, ya da yine bir koltuk değneği ya da baston aracılığıyla yürüyor olmamızla deneyimleyebileceğimiz durumlar gerçekten doğru bir empatiye bizi götürüyor mu? Çünkü niyet bu, değil mi? İyi bir niyetle yola çıkılıyor. Biz engellileri anlamak istiyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla onlarla empati kurabilmek adına da bu tarz etkinlikler oluşturuyoruz, ortamlar oluşturuyoruz, etkinlikler düzenliyoruz. Düşüncesinden yola çıkılıyor, değil mi? Evet, buraya kadar hemfikiriz ama bazen bakıyoruz ki her zaman iyi niyet doğru sonucu getirmeyebiliyor. Bazı engelli arkadaşlarımızın bu simülasyon teknikleri denilen uygulamalara itirazları var. Bakın, neden itiraz ediyorlar? Aslında konunun çıkış noktası gerçekten düşündürücü. Biz engelliler olarak elimizden geldiğince ve dilimiz döndüğünce bu mış gibi davranışlara karşı çıkıyoruz. Çünkü, diyor bir engelli arkadaşımız, kadınları anlamak için etek giyin, erkeklerle empati kurmak için de kravat takın desem ne dersiniz, diyerek bir soruyla karşı çıkışını ifade etmiş. Gözünü bağlayıp bir görme engellinin yaşadığını yaşamaya çalışma ya da tekerlekli sandalyeye oturup bir bedensel engellinin yaşadıklarını yaşamaya çalışma, bu bir teknik de olsa her zaman doğru sonucu getirmeyebiliyor iyi niyetle yola çıkılsa da. Bakın, psikolog Michelle Redmond yaptığı son araştırmada az önce bahsettiğim simülasyonların engellilere ve engelliliğe yönelik korku, endişe ve acıma duygularını ortaya çıkardığını ve faydadan çok zarar verdiğini ifade ediyor. Birkaç dakikalığına engelliymiş gibi yapmanın engellilerin kullandığı çeşitli baş etme mekanizmalarını ve teknikleri anlamada yetersiz kaldığını ortaya koymuş yaptığı çalışmada psikolog Michelle Redmond. Araştırmanın sonunda engellilikle ilgili bir şeyler öğrenmek isteyen insanlara engelli kişilerle birlikte vakit geçirmeleri, onların ilgi alanları ve başta erişilebilirlik sorunları hakkında bilgi edinmeleri ve engelsiz hayat mücadelelerine nasıl katkıda bulunabileceklerini sormaları öğütleniyor ki az önce biz de dedik ki zaman ve mekan birlikteliği, birlikte bir şeyler yapmak, farkındalıkları artırmaya çalışmak, hayatı farklı gözlerle bakabilmek, duygulara inebilmek, incelikleri, hassasiyetleri görebilmek önemli demiştik. Burada nasıl bir handikap var? Bakın, şu ana kadar gören gözlerle hayata bakan bir insanı düşünün. Şu ana kadar gözlerini kullanabilmiş ama birden gözüne bir bant bağlanıyor, eline bir asa, bir baston veriliyor. Hadi şu parkuru görme engelli olarak tamamla deniyor. Şimdi o insan bir görme engellinin kullandığı teknikleri kullanabilir mi? İlk defa bakın apansız bir şekilde o an yakalanmış adeta. Ve bir görme engellinin donanımına sahip olabilir mi o an? Hayır. Bunu beklemek de aslında çok da mantıklı değil. Çünkü görme engelli böylesi bir hayata artık alışmış. Dolayısıyla duyularını kullanabilme, özellikle işitme duyusunu, görme duyusunun yerine kullanabilme noktasında, deyim yerindeyse ihtisaslaşmış. Ve aynı başarıyı göstermeleri, aynı sonuca ulaşmaları çok da mümkün değil. Kendimizi bizim gibi olmayan birinin yerine koyduğumuzda varabileceğimiz en tehlikeli sonuç nedir biliyor musunuz? İyi ki onun yerinde değilim, iyi ki onun gibi değilim ifadesine, cümlesine, bu hükme varmış olmamız. Bu toplumsal dışlamayı artıran bir yaklaşım. Bizler belki de o an gözümüzü bantladığımızda işte bir bezle ya da bir görme bandıyla, görmeyi engelleyen bir bantla kapattığımızda gözümüzü, kendimizi görme engellinin yerine koyduğumuzu düşünüyor olabiliriz ama gerçekten görme engellinin bütün hayatına, duygu dünyasına, düşünce dünyasına nüfuz edebilme şansına sahip değiliz aslında, sadece ve sadece o bir tane teknikle ya da o kısacık anla, zaman dilimiyle. Eğer ki bu uygulamalar bizi acıma sonucuna götürüyorsa, ne kadar da zor bir hayatları varmış, uf görme engelli olmak ne kadar zor bir şeymiş, ya da tekerlekli sandalyeye oturup da kalktıktan sonra engelli olmayan biri, ya gerçekten de engelli olmak zormuş, hayat sanki durmuş gibiydi benim için gibi bir cümleye getiriyor ve orada noktayı koyuyorsak, o zaman bu simülasyon tekniklerinin, böylesi bir deneyimi yaşamanın o kişiye de, engelliye de, topluma da bir katkısı, faydası olmayacaktır. Ama eğer bu tekniklerle biz azıcık da olsa engellilerin neler yaşadığına dair kısacık bir deneyimleme fırsatı sunuyor ve sonrasında da gerekenleri devam ettiriyorsak, o zaman bu teknikleri uygulamakta yarar var diye düşünüyorum. Aslında az önce söylediğimiz o cümle gerçekten tekrara değer bir cümle. Kendimizi bizim gibi olmayan birinin yerine koyduğumuzda varabileceğimiz en tehlikeli sonuç, iyi ki onun gibi değilim, iyi ki onun yerinde değilim cümlesi ise bunun bize de, engelliye de, topluma da bir katkısı olmayacak. Az önce söylemek istediğimiz empatinin bize getirisi, empatinin engelli insana kazandıracağı sonuç ve topluma kazandıracağı sonuçlar açısından hadiseye bütünsel bir yaklaşımla bakmak gerekiyor. Çünkü anlamadan anlaşmak ve tanımadan tanışmak mümkün olmayacak. Biz engelliyle empati kurmaya çalışırken onun hayatının sadece o parkurdan, o yemekten, o yokuştan, o yoldan ibaret olmadığını bilmemiz gerekiyor. Örneğin bir araba kaldırıma çıkan rampanın önüne park etmiş olabilirdi. Bu hususta da kendimizi bir engellinin yerine koymamız lazım. Engelli park yerine başka bir araç park etmiş olabilirdi. Parka, mağazaya, hastaneye, postaneye, bankaya giriş için rampa olmadığından kapıda ya da yolda kalabilirdiniz. Görme engeller için yapılan şeritler üzerine araç park etmiş olabilirdi. Kaldırıma çıkarken rampa var ama kaldırımın sonunda rampa olmayabilirdi. Görünüşte rampa var ama eğim hesaplaması yanlış olabilirdi. rampanın hemen önünde karşınıza bir ağaç, bir direk, taş mantar ya da çöp kovası çıkabilirdi. Bakın bunlar da aslında empati adına kullanılabilecek örneklemeler olsa gerek. İşte o anlarda da kendinizi bir engellinin yerine koyabilirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz, birazdan hattımızın ucunda bir değerli konuğumuz olacak. Kendisi psikolojik danışma ve rehberlik mezunu, 22 yıl rehber öğretmenlik yapmış bir görme engelli Hanife Sertkaya. Hanife Hanım, 22 yıllık meslek hayatının 11 yılını gören öğrencilerle, 11 yılını da görmeyen öğrencilerle birlikte geçirmiş, deneyimli ve aynı zamanda kendisi de görme engelli olması hasebiyle bu alanda pek çok sorumuza da rahatlıkla cevap verebilecek bir değerli isim. Hanife Hanım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bir görme engelliler okulunda rehber öğretmensiniz ve aynı zamanda siz de bir görme engellisiniz. Çalıştığınız okul, ilkokul, ortaokul, aynı zamanda iş yani uygulama okulu, yatılı bölümü de var. Ve burada kısmen gören öğrenciler ve bunun dışında da çoğunluk görme engelli öğrencilerden oluşmakta. Daha önce sizinle konuşmamızda demiştiniz ki ilkokuldaki öğrencilerimize öğretmenlik yapanlar daha ziyade evet, görme engelliler mezunları, dolayısıyla evet, gören öğretmenler. Evet. Ama özellikle ortaokulda branş derslerine de zaman zaman benim gibi görme engelli öğretmenler de derslerine giriyor dediniz. Şimdi ben evet, özellikle bir köprü vazifesinde gibi gördüm sizi. Öğrencileriniz görme engelli, siz görme engellisiniz. Görme engelli olmayan ama bu alanda eğitim almış görme engelliler ya da özel eğitim mezunu öğretmenler var. Siz bunlar arasında bir köprüsünüz.
Evet.
O manzarayı, o yaşadıklarınızı bize biraz anlatmanızı isteyeceğim. Empati kurma noktasında gerek çalışan öğretmenler ve gerekse öğrenciler nasıl bir durumda?
Şimdi ben dediğim gibi 11 yıldır görme engelliler okulunda görev yapmaktayım. Tabii ki okulumuzda sık sık branş öğretmenleri tayin sebebiyle farklı sebeplerden dolayı değişiklikler oluyor. Sözel dersler dediğimiz Türkçe, sosyal gibi derslerde zaten görme engelli öğretmenlerimiz görev yapmaktadır. Ama gören öğretmen de olsa çok fazla sıkıntı olmuyor. Sadece evet, öğretmenlerin ilk başta en çok zorlandıkları mesele tahtayı kullanmama. Çünkü öğretmenlerimiz çocuklar görmediği için tahta kullanmamaları gerekmektedir. Burada biraz güçlük çekiyorlar. Hı hı. Sonra alışıyorlar. Matematik, fen gibi derslerde biraz daha sıkıntı oluyor. Çünkü öğretmen şekli tahtayı çizip anlatıyor. Bizde şekil tahtayı çizme olmadığı için biraz güçlük çekiyorlar. Bu konuda kendilerine biz görme engelli öğretmenler destek olmaya çalışıyoruz. Birçoğu zaten okula gelmeden önce okul hakkında dersler nasıl anlatılır, bu konuda deneyim sahibi olarak geliyorlar. O anlamda da çok şanslıyız. Yani bilerek geliyorlar. Rastgele tayin isteyip geldikleri bir yer değil. Çok kısa zamanda toparlıyor öğretmenlerimiz. Bizde matematik işlemleri daha çok abaküs dediğimiz sayı boncuğu olarak bilirsiniz sizler de. Bu kullanılıyor. Öğretmenlerimiz işte bunu öğreniyorlar. Ya yani aradaki o köprü vazifesini bizler kurmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar kendilerine destek olmaya çalışıyoruz.
Evet. Bir de günlük dilde kullandığımız, şurada gördüğünüz gibi, bakın şu şöyle dediğimiz, hani dilimize yerleşmiş bir takım ifadeler var. Belki öncesinde bunların bir elekten, süzgeçten geçirilmesi gerekiyor, değil mi?
Evet.
Özellikle evet, öğretmenler olarak, gören öğretmenler
evet,
olarak.
Evet.
Peki
evet,
evet, empati noktasında toplumumuzu genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Görme engellilerle ya da daha genel olarak düşünürsek toplum engellilerle empati kurma noktasında şu an nasıl bir düzeyde?
Şunu söyleyeyim, ben sizin de söylediğiniz gibi 22 yıllık rehber öğretmenim. Şöyle bir geriye dönük olarak düşündüğümde ilk göreve başladığım yılları ve şimdiki bugünkü tarihi şöyle bir analiz etmeye çalışırsam o kadar çok değişti ki her şey. Ben ilk göreve başladığımda toplumun engelliye bakış açısı çok çok daha farklıydı. Yani ilk atandım, okulun servisine bindiğimde servis şoförünün bakış açısı bile nasıl binecek, nasıl gidecek şaşırmıştı. Yani nasıl olur, ilk kez görme engelli bir öğretmenle karşılaşmıştı. Ama bugün artık öyle değil, çok şükür. Toplum bu konuda çok daha bilinçli, ellerinden geldiği kadar bizlere destek olmaya çalışıyorlar, yardımcı oluyorlar. Bazen bu yardımların tam yerinde, zamanında kelimeler, cümleler farkında olmadan bize zarar verse de bunlar çok az ama. Yani kıyaslanamayacak derecede değişiklikler var.
Yani İki niyet iyi ama her zaman gördüm. Doğru sonuç olmayabiliyor. Ufak tefek istisnalar oluyor zaman zaman. Peki bir de özellikle veli boyutundan da bakmak istiyorum son olarak. Siz görme engelli ama aynı zamanda bir öğretmensiniz. Dolayısıyla oraya çocuklarını gönderen veliler açısından bir rol model misiniz?
Tabii
ve aynı
ki,
şekilde görmeyen öğrenciler için de...
Böyle okula geldiklerinde... şunu size söyleyeyim, hala görme engelli okulunu bilmeyen birçok insan var ve duyunca çok şaşırıyorum. Bu yıl yeni öğrencim geldi, Pendik Tuzla'da oturuyor ve aile hiç görme engelli okulundan haberleri yokmuş böyle bir okul olduğunu. Çocuk 8. sınıfa gelmiş, ilk kez duydular, bir yerde duyuyorlar ve çocuğu bizim okula yönlendirmeleri yapılıyor. Veli geldi, görünce o kadar şaşırdı ki, öğretmen görmüyor, kendilerini ben karşıladım, görüşme falan aldım, tabii almam gerekiyor. Veli nasıl şaşırdı anlatamam size. Hem görmüyorsunuz hem öğretmensiniz ve oraya gelince çok mutlu oluyor. Çocuğunun da ileride bir meslek sahibi olabileceğini düşünmeye başlıyor. Yani biz veliler için de çok önemliyiz. Her türlü davranışımızla, bağımsız hareketimizin olması velileri ciddi anlamda hem destek oluyor hem de çocuğunun hani şöyle diyor veli, hocam o zaman ileride hep şu kaygım vardı, ben ölürsem çocuğum ne olacak? Demek ki artık benim çocuğumda şunu gördüm ki imkanlar verildiği sürece sizin gibi meslek sahibi olabilecekler. Evet. Diye düşünüyorlar.
Çok teşekkür ediyorum katkılarınız ve paylaştıklarınız için Hanife Hanım. Kolaylıklar
teşekkür
diliyorum.
Teşekkür ederim.
Hoşça
çok
kalın.
Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar
teşekkür
diliyorum.
Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz, bu haftada geldik birlikteliğimizin sonuna. Haftaya inşallah yine sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Görüşünceye, buluşuncaya kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Dünya.